Ayrım 26.
Gelelim daha aşağılara. İsa kim İsa? Allah'ın oğlu. Kaç kez söyledim bunu sana, yakışıklı delikanlı. Çarmıha gerilmek, insanlığı kurtarmak için yeryüzüne indi. Öyle derler. Ne yapmış, ona ne yapmışlar, arada bul. Ama sağlam bildiğim çarmıha gerildi. Allah selamet versin ve üçüncü gün uçup yeniden göklere çıktı. Tamam mı? Tamam da söz mü? Sen metropolit bile olursun Eminem. Seveyim seni. Ne olur kaşıyıver azıcık şu baldırımı. Dua ederim sana. Demek yeniden dirildi ha? Söyledik bunu daha önce. Aklın nerede senin? Yeniden dirilip göğe çıktı işte. Öylece halat filan atmadan, merdivensiz, cambazlar gibi tırmanmadan uçup gitti. Ama yine de aklım bir şeye yatmıyor bre Poliksingiz. Söyle ben sana açıklarım. Tanrı değil miydi İsa? Nasıl oldu da öyleyse çarmıha gerildi, öldü? Diyeceksin ki sadece üç günlüğüne. Olsun ama üç günde çok bence. Demek tam üç gün dünya tanrısız kaldı. Ama babayla Ruhul Kudüs vardı ya. Bu üçünün bir olduğunu demedik mi? O halde üçü birden çarmıha gerilip öldüler. Dünya da böylece tam üç gün tanrısız kaldı. Sen ne dersin bu işe? Kaptan Poliksingiz kafasını kaşıdı. Anlıyorsam eğer bunlardan bir şey, şeytan götürsün beni Eminem. Sabret. Yarın Papa Manol'a sorar, sana söylerim doğrusunu. Emine yeniden kıkırdadı. Başka soracağın var mı bana muhterem peder Poliksingiz? Kaptan Poliksingiz'in gözleri baygın baygındı. Kafam bu akşam fazla çalıştı bire karıcığım. Başım döndü. Şu papaz oyununu bırakıp yatağa yuvarlansak nasıl olur ha? Söndüreyim mi kandili? Peki ya benim sana vereceğim haber? Unuttun mu? Nasıl unutmam be hatun? Açmışın göğsünü bağrını. Neredeyse şafak sökecek. Olmaz ki. Emine kahkahalar atıp eğildi. Kulağına fısıldadı haberi. Allah'ını seversen diye bağırdı Kaptan Poliksingiz. Gözleri yuvalarından dışarı uğramıştı. Vah zavallı, vah zavallı, vah. Bir erkeğin başına gelen bu felaketten yüreği parçalanmıştı. Emine'nin kahkahalarını dinliyor, içi sızlıyordu. Emine doğrulup üfledi, kandili söndürdü. Poliksingiz öylece sırtı duvara dayalı duruyor, patlak gözlerle karanlığı delmeye çalışıyordu. Bakıyor ve düşünüyordu. Şu fani dünyada işler nasıl da pamuk ipliğine bağlıydı. Kir İdomenea yaz ayininden harap konağına dönüyordu. Kafası büyük kaleden çok uzaklarda, başka ülkelerde, Avrupa'da, Asya'da, İstanbul'daydı. Bunlar arasında mekik dokuyordu. Aylardan Mayıs ayı sabah uykusu tatlı. General Francis'in kızları derin uykularda. İstanbul'sa elden gitti gidecek. İmparator Konstantinos atının sırtında, Romanos kapısında dövüşmekte sabahın alacakaranlığında. Çevresini Osmanlılar sarmış, bağırıyor. Yok mu kellemi alacak bir Hristiyan? Kir İdomenea'nın gözleri dolu dolu oldu. Ayakları taşlara takılıyor, bir ara yolunu şaşırıp çıkmaz sokaklara dalıyor. Limana indi, denizi görünce karşısında geri döndü. Siyahlar giymişti bugün, şapkasına siyah bir kurdele takmış, daha genişçe bir kurdeleyi de koluna iliştirmişti kolluk gibi. Yaz tutuyordu bugün, evinin kapısını açıp içeri girdiğinde öğle vaktiydi. Masasına oturdu, Doksanya'yı çağırdı. Bugün yemek yemeyeceğim, ne öğle ne de akşam, oruçluyum dedi, kadını savdı. Eline kalem kağıt aldı, yazmaya başladı. Kırmızı mürekkeple, hep büyük harfle yazıyordu bugün. Bizans imparatorları kırmızı mürekkeple yazarlardı. İşte bugün de son Bizans imparatoru Konstantinos Paleologos, İngiltere kraliçesi Victoria'ya son mektubunu yazıyordu. Sevgili kuzenim Victoria, tam 436 yıl oluyor ben öleli. Şimdi toprağın altında uzanmış, yukarı dünyanın Hristiyan krallarından adalet istiyorum. Sevgili Victoria, daha ne kadar, ne kadar... İdomenea'nın gözlerine yaşlar indi. İki iri damla kağıdın üzerine düşüp kirletti. Artık bu kağıt kraliçeye gönderilemezdi. Bir yenisini alıp yeni baştan başladı yazmaya. Bir eliyle yazıyor, öbür elindeki mendille gözyaşlarını kuruluyordu. Durmadan yazıyor, durmadan gözlerini siliyordu. Karnı da fena acıkmıştı ama dayanıyordu kahramanca. Yaslıydı, yemin etmişti. Yemek yemeyecekti, sigara içmeyecekti bütün gün. Kandillerin yakıldığı sıra dostu Titiros geldi. O da kötü bir gün geçirmişti. Yüreği kabarmıştı, boğulacak gibiydi. Kaptan Mihal'den ayrılıp evine girdiğinde karısıyla kayınbiraderini avluda kurulu yemek masasının başında buldu. Sütlü kahve içiyorlar, son paskalya çöreklerini kemiriyor, kahvaltı ediyorlardı gülüşerek. Günaydın demişti ama dönüp ona bakmamışlardı bile. Karısı kalkmamış, bir fincan sıcak süt içmesi için bir üçüncü fincanı mutfaktan getirmek zahmetine katlanmamıştı. Oysa kilisede epeyce yorgun düşmüştü, içip kendine gelirdi azıcık. Kız kardeş erkek kardeşe bakmış, bakışmışlar, yeniden gülmeye başlamışlardı. Titiros gidip odasına kapanmıştı. Hayır, hayat değildi onunki, bunun bir sonu olmalıydı. Kilisede söylediği yiğitçe söylevden sonra kendisini yüreklenmiş, erkekleşmiş görüyordu. İmparator Konstantinos'un nasıl erkekçe savaştığını düşündü. Kendisi de erkekti ve savaşacaktı, diretecekti. Haram yiyici kayınbiraderini evden defleyecek, evinin efendisi olacaktı. ''Bu ev benim İstanbul'um.'' diye mırıldanmıştı. ''Şu oğlan da Yeniçeri. Ben de Konstantinos. Çevirmiş beni, evimi almak istiyor. Ama bırakmıyorum. Hayır, o beni öldüremeyecek. Ben onu öldüreceğim.'' ''Öldüreceğim.'' sözcüğü dudaklarından dökülmüştü ki korkuyla gözlerini açtı, çevresine bakındı. Duymuş olmasınlardı. Pencereden eğilip avluyu seyretti. Karısı kardeşinin omzuna eğilmişti. Ona bir şeyler anlatıyordu. Gülüşüyorlardı kahkahalarla. Yakışıklı oğlanın uykusu vardı. Gözlerini yummuş, esniyor, kız kardeşinin söylediklerini dinliyordu. Yalın ayaktı. Göğsü bağrı açık, gecelikliydi. Daha yüzünü bile yıkamamıştı. Titiros'un gözleri kararmıştı. Bu kötü görüntüye bakmamak için pencereden uzaklaşmıştı. Yüzü koyun karyolasına uzanmıştı. Hayat değil benimki, yaşamak değil diye söylendi bir daha. Ağlamamak için dudaklarını ısırdı. Birden ayağa fırladı, yumruklarını sıktı. Abinin söylediklerini hatırladı. Ne biçim erkeğim ben diye gürledi. Direteceğim. Merdivenleri dörder dörder atlayarak indi. Karar vermişti. Caymaktan korkuyordu. Acele etmeliydi. Avluya çıktı. Ne gülüyorsunuz öyle be diye bağırdı. Alt çenesi titriyordu. Kısın çenenizi. Karısı dönüp ona baktı. Kahkahasını tutmak için eliyle ağzını kapadı. Kayınbirader de dönüp bir yan bakış fırlattı, esnedi. ''Yasak mı yani gülmek öğretmen efendi?'' dedi mahmur. ''Sana söz düşmez aslanım.'' diye karşılık verdi öğretmen. ''Bu evin efendisi benim.'' Ayağını yere vurdu, yüreklendi. ''Anahtarı da verin bana, evin anahtarı efendisinde durur.'' ''Öğretmen efendi deme'' dedi Diamanti. Yanındaki boş sandalyeye bacaklarını uzattı. Bacaklar tüm avluyu kapladı. Kız kardeşine dönüp işaret parmağıyla eniştesini gösterdi. Öğretmen sapsarı kesilmiş orada duruyordu. ''Buyurun'' dedi. ''Sineğin kıçı olmuş da dünya alemi kirletmiş.'' Vangelio daha fazla tutamadı kendisini. Elini ağzından alıp makaraları koyverdi. ''Utanmaz, ne gülüyorsun öyle?'' diye bağırdı müthiş öfkeli. Karısının ağzını kapamak için üstüne yürüdü. Oğlan vuracağını sandı. Sandalyeyi tekmeleyip ayağa fırladı. ''Çek elini öğretmen bozuntusu'' diye bağırdı. ''Yoksa yerim seni.'' Yumruğunu Titiros'un tepesinde tutuyordu. Gözleri yuvalarından fırlamıştı, kan çanağına dönmüştü. Öylece bakıyordu eniştesine, hınçlı. Sigara ve şarap kokan yakıcı bir nefes sarmıştı öğretmeni. Büzüldü. Bas diye bağırdı Diamanti. Yumruğu hala öğretmenin tepesindeydi. Pestile çeviririm seni Titiros. Evin efendisiymiş. Surata bak, süngüye davran. Efendimiz olacakmış. Bir de anahtar istemez mi? Yuh sana be, yıkıl hadi. Haline bak haline. Gözlük, yırtmaçlı kıç, kambur. Şimdi cımbızı elime alır, atıveririm seni sokağa. Yakasına yapışmış, kaldırıyor, tartaklıyor, başını duvara çarpıyordu. Vangelio bu sıra saç örgülerini çözmüş, fil dişi tarağını almış, gelinlik armağanı tarağıyla durmadan taranıyordu. Taranıyor, seyrediyor, gülüyordu. Kardeşinin çıplak kıllı göğüslerine, havaya kalkıp güçlü koluna, servi boyuna bakıyordu hayran. Kocasıysa iğrenç, veremlinin biriydi. Titiros kayınbiraderinin elinden kurtuldu, kapıya doğru yürüdü. Açmadan dönüp karısına baktı. ''Değil, hayat değil bizimki, yaşamak değil.'' dedi. ''Mutlaka bir sonuca varmalıyız, bir sonu olmalı.'' ''Olmalı.'' diye bağırdı Diamanti soluyarak öfkeli. ''Titiros, sana tahammülüm kalmadı artık. Her Allah'ın günü ayağımın dibinde dolaşman sabah akşam, evimiz dar, sığdıramıyor işte ikimizi.'' Kız kardeşine döndü. ''Vangelio.'' dedi. ''Seç.'' Titiros'un nefesi kesildi, gözleri karısına dikip bekledi. Vangelio'nun dişleri arasında bir ipek kurdele vardı yeşil. Hiç de acelesi yoktu. İki avucuyla örgülerini kavradı, kurdeleyle bağladı, arkasına savurdu. Örgüler topuklarına dek indi. ''Dünya batsa ben kardeşimden ayrılmam.'' dedi. ''Ya benden?'' dedi Titiros bir ayağı eşiğin üstünde. Vangelio omuz silkti, Diamanti gülümsedi. Bacaklarını uzattı yeniden sandalyenin üzerine. ''Papuçlarını eline verdim fukaram.'' dedi. ''Anlamadın mı daha? Bas bakalım şimdi öğretmen bozuntusu.'' Kapıyı nasıl açmıştı, nasıl bulmuştu kendisini sokağın orta yerinde, nasıl büyük kalede dört dönmüştü... Deprem miydi, baş dönmesi miydi, hiçbir şey hatırlamıyordu Titiros. Tek bir şey hatırlıyordu. Yollara düşmüş, dört dönmüştü, koşuyordu sanki. İki okul çocuğu, Trasaki ile Karayorgi'nin oğlu ona rastlamışlardı, peşine takılmışlardı. Kendini rıhtımdan denize atmaya gidiyor demişti Trasaki. Hadi peşine takılıp matrak geçelim. Trasaki dün annesiyle babası arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Durumu hiç de iyi görünmüyor demişti anası. Kardeşinin bağırmaları ta buralardan duyuluyor. Galiba dayak atıyorlar. Babası şu karşılığı vermişti. Gidip kendini rıhtımdan denize atsın daha iyi. Trasaki Titiros'un limana doğru gittiğini görünce arkadaşını kolundan tutmuş peşine takılmışlardı. Kendini rıhtımdan denize atmaya gidiyor. Hadi peşine takılıp matrak geçelim. Titiros denizle karşılaşınca ferahlamıştı. Rıhtım boyunca yürümüş, ileride bir kayanın üstüne oturup öylece uzun süre körfezi seyre dalmıştı. Sonunda iki bızdık usanmışlardı beklemekten. Demek bugün intihar etmeyecek, boşuna yitirdik vaktimizi. Zaten karınları da acıkmıştı, öğlen olmuştu, basıp gittiler. Titiros oturduğu kayadan kalktığında güneş batmak üzereydi. Birden şaşırmıştı, içindeki öfke yok olmuştu. Gözleri kuru, yüreği sakindi. Kıpırdamadan, konuşmadan denizi seyrettiği o uzun süre hiçbir şey düşünmemişti. Ama içinde, ta derinlerde, göğsünde, böbreklerinde fokur fokur kaynayan kanının yavaş yavaş yatıştığını ve bir karara varmak üzere olduğunu görmüştü. Karar? Nasıl bir karardı bu? Titiros daha iyice kestirememişti. Bunun için şimdi kayadan kalktığında kendisini rahat hissetmişti. Her şey iyi gidecek diye mırıldandı. Evimin efendisi benim. Limanın dar sokaklarına daldı. Kasos Adalıların, Yahudilerin, Maltalıların mahallelerini geçti. Kendi oturduğu mahalleye geldi. İdomenea'nın konağının önünde durdu. Yukarı baktı. Arkadaşının odasında ışık vardı. Lambayı yakmış, yazmaya başlamıştı bile. Gene krallara mektuplar düzüyordur diye geçirdi aklından. Çıkıp bir iki laf edeyim onunla. Oyalansın. Ben de oyalanırım. Kapıyı çaldı. İhtiyar Doksanya gelip açtı. Onu görünce sevindi. ''Sabahtan beri ağzına lokma koymadı.'' dedi. ''Nikahının başı için zorlayıver şunu da bir lokma bir şey koysun ağzına. Allah gönderdi seni.'' Kir İdomenea da sevindi onun gelişine. Henüz mektubunu bitirmiş, zarfın üstünü yazmıştı. Cengaver Athena mührünü basmıştı. Yarın sabah mektup Londra'ya doğru yola çıkacaktı. ''Başkaları silahla savaşırlar.'' dedi dostuna, mühürlü zarfı göstererek gururla. ''Biz ikimiz tüm büyük kalede, ha bir de Hacı Sava, biz üçümüz akılla savaşıyoruz. Biz kurtaracağız Girit'i.'' Öğretmen başını salladı. Mektuplarla, yazılarla, eski mermer kalıntılarla Girit'in kurtarılacağına pek inanmıyordu. Eski, içi çıkmış bir koltuğa gömüldü yorgun, aç, keyifsiz. ''Ya bizi kim kurtaracak İdomenea?'' dedi içini çekerek. ''Bizi mi? Girit'in kendisi. Biz onu kurtarınca o da bizi kurtaracak. Birey olarak kurtuluşumuzun tek yolu bu. Bireysel mutluluğumuzun tek yolu. Girit'in kurtuluşu için savaşırken ne yaptığımızı sanıyorsun? Ruhumuzun kurtuluşu için savaşıyoruz.'' Ama öğretmen gene başını salladı. Gözlüklerini almıştı eline. Buğulanmıştı deniz kıyısındayken siliyordu. İdomenea inada bindirdi işi. ''İnanmıyor musun?'' dedi. Ayağa kalktı öfkeli. ''Mutluluğa kavuşmamız için başka bir yol mu var sanıyorsun? Ama ne oturup konuşuyorum seninle? Yeni evlisin sen. Demek baş dönmesine tutulmuşsun. Ama ilk tatlı baş dönmeleri geçecek. Gene benim sulara geleceksin. Bizim gibiler için bireysel mutluluk yoktur. Bunu bil. Bizim gibiler ancak toplumu mutlu kılmak için savaştıklarında mutlu olurlar.'' Sustu, tabakasını çıkarıp sigara sarmak istedi. Ama bugün yas tuttuğunu, oruçlu olduğunu hatırladı, tabakayı bıraktı. Toplum için fedakarlıkta bulunuyordu. Buna sevindi içinden. İşte öğretmen dedi, sır burada. Saçları erken dökülmüş, başını kaldırdı gururla. Bu işte sır ve büyük kalede benden başka hiç kimse bunu bilmiyor. Belki Hacı Sava bilir, daha sonra da sen öğrenirsin. Gene sustu ama yüreği doluydu, taşıyordu. Bu büyük günün zorunluluğuydu. Konuşmalıydı, açıklamalıydı sırrını dostuna. Yıllardır işlemişti onu, içinde saklamıştı. Krallara neden yazdığımı sanıyorsun diye bağırdı. Neden kapanıp oturuyorum şu harap konakta, canlı cenaze gibi de bağırıyorum. Evet, evet, beni canlı canlı mezara gömmüşler. Bağırıyorum. Hayır, ben değil, Girit bağırıyor. Ama onun ağzı dili yok ki. Benim onun ağzı da, dili de. Ama sen inançsız havari Tom'a boşuna bağırıyorsun diyeceksin. Dinleyen kim? Ben de sana derim ki hiçbir zaman ses boşa gitmez. Mutlaka günün birinde duyulur. Kulaktan önce ses vardı. Ses bağırdı, bağırdı, kulak doğdu öğretmen. Tüm bu yazdığım kurallar, dünyamızın güçlüleri günün birinde duyacaklar bu sesi. Onlar duymazsa çocukları, torunları duyacak. Çocukları, torunları da duymazlarsa Tanrı duyacak. Bunun için Tanrı var zaten. Ne sanıyorsun? Dinlemek için. Gülme öğretmen. Evet evet biliyorum. Herkes beni deli sanıyor. Yürürken peşimden sesleniyorlar. Yazık bunca bilgilere. Bırak söylesinler. Onlar ne anlar Tanrı'dan, Girit'ten, insan görevlerinden. Ben şu harabede oturup bağırıyorum. Tanrı da bir gün duyacak sesimi. Gökyüzünden eğilecek. Girit'e bakıp utanacak. Bunca uzun süre tutsak koyduğu için. Benden, evet, İdomenea'dan özür dileyecek ve birden Ayamina'nın Paskalya kampanaları çınlayacak. Hristiyanlar deli divane yollara dökülecek. Yollar mersin ve defne dallarıyla süslenecek. Kadın erkek limanda karaya ayak basan Yunanlı prensi görebilmek için birbirlerini çiğneyecek, haykıracaklar. Girit yeniden dirildi, gerçekten dirildi. Gözlerini sildi, yaş dolmuştu gözleri ama yüreği hafiflemişti. Öğretmenin aklıysa başka yerdeydi. Arkadaşının ateşi onu ısıtamamıştı. Ama sen ve ben, İdomenea dostum, o güne kadar papatya kurusuna döneceğiz. Görmek nasip olmayacak bize o yeniden dirilişi. Tutsak olarak ölüp gitmiş olacağız. İdomenea gülümsedi. Arkadaşına baktı acıyarak. Anlayamadın daha demek dedi. Ben kurtulmak için özgürlüğe el değdirmem gerektiği kanısında değilim. Tutsaklık içinde de özgürüm. Gelecek kuşakların özgürlüğünün tadını çıkarıyorum. Gelecek özgürlüğün ve özgür öleceğim. Ömrüm boyunca özgürlük için savaştım. Anlamıyorum dedi öğretmen. Aklı fikri karısında ve haram yiyici kayınbiraderindeydi. İsteyip de vermedikleri evin anahtarında. Bir gün mutlaka anlayacaksın dedi arkadaşı. Şimdi sen ufak tefek sorunlarla sarmaş dolaşsın. Zaten insan ruhunu yiyip bitiren de bunlardır. Dişi aslan insan ruhu, sorunlarsa onun bitleri. Ama mutlaka bitlenip temizleneceksin günün birinde. İdomenea bu buluşuna sevindi, kahkahayla güldü. 90 ya kadın göründü kapının eşiğinde. İdomenea'nın sırtı dönüktü. Yaşlı kadın yemek için öğretmene işaret verdi. Öğretmenin de istediği buydu. Bütün gün ağzına lokma koymamıştı. Aç ayı oynamaz dedi. Büyük laflar ediyorsun. İri iri fikirler ileri sürüyorsun. Ama benim aklım fikrim yemekte. Sabahtan beri ağzıma bir şey koymadım. Dün bütün gece de uyuyamadım. Oturup söylevimi yazdım. Ben de bir şey yemedim dedi İdomenea. Ne çıkar bundan? Yemek de o bitlerden biri. Ama bu bit eksik olursa dedi öğretmen gülerek. Senin dişi aslanın işi tamam. Nalları dikti demektir. İdomenea ellerini çırptı. 90 ya kadın göründü sevinçli. Dadı dedi öğretmenin karnı açmış. Allah ne verdiyse koy tepsiye de getiriver. Seve seve dedi 90 ya kadın. Koşarak gitti. Birlikte yiyeceğiz dedi öğretmen. Ben yalnız başıma yemek yemem. Oruca dayanıyorsun ama yemeğe de dayanabildiğini göstermelisin. Çünkü bana öyle geliyor ki oruçta, kanaatkarlıkta, münzevi hayatta o dediğin bitlerden. İki arkadaş gülüştüler ve böylece güle şakalaşa, iri fikirlerden dem vura vura hürecikleri hafifledi. Tepsi geldi, yemek dolu. Doksanya'nın temiz, buruşuk yüzü güldü. İkisi de açtılar. Güneş çoktan batmıştı. Gün sona ermişti. Yerse andını çiğnemiş olmazdı İdomenia. Arkadaşına yemekte eşlik ederse. İştahla yediler yemeklerini. Harap evin mahzenindeki fıçıda biraz daha şarap vardı, içtiler. Özgürlüğün şerefine, gelecek yıla başımızda çoban köpekleri olmadan kavuşalım. Bardakları tokuşturup içiyorlardı iki arkadaş. İyice kararmıştı ortalık. Öğretmen eve döneceği saatin yaklaştığını görüyor, yüreği hop hop ediyordu korkudan. Ne düşündün öyle diye sordu arkadaşı ama öğretmen karşılık vermedi. Yeni hayatından hoşnut musun diye devam etti. Kolay bir iş mi insanın karısı olması? Öğretmen pencereye yaklaştı. Vakit geç oldu, gitmem gerek dedi. Titiros'un balayı bitmiş, Manusaka'nın da kırkı yaklaşmıştı. Bahçelerle bezeli köyde Manusaka'nın büyük oğlu Todori kabına sığmıyordu. Çok büyük hakaret etmişti amcası Kaptan Mihal kendisine. Bıçak kullanamayacak, bir Osmanlı'yı vurup öldüremeyecek bir bebe yerine koymuştu. Yaşın kaç senin? 17. Otur oturduğun yerde. 17 yaş az mı geliyordu yani Kaptan Mihal'e? Tam bir erkekti o artık. Öküzleri kara oğlanla boyundurağa girebilir, çift sürebilirdi. Herhangi bir kadını tarlada yatırıp çocuk ekebilirdi. Nuri Bey'in yeğeni yeni yetişme Efe'yle, Hüseyin'le yeke yek boğuşabilir, kapışabilir, alt edebilir, bıçağını boğazına dayayabilirdi. Senin yaşın kaç? 17. Otur oturduğun yerde. Amcam bana büyük hakaret etti ana demişti. Bugün Hristiyan ya kadına mezarlıkta. Karalar giymişti anası. Babasının mezarına yüzüstü kapanmış ağıt yakıyordu. Yarın kırkıydı. Her gün gidip mezarını ziyaret ediyordu. Toprağı tırnaklarıyla kazıyor, bağırıyordu. Sonra mezarın üstüne kapaklanıp ağıta başlıyordu. Daha pek toysun Todorim dedi ana. Körpeciksin. Bırak amcanı, alır o bizim öcümüzü. Ne zaman, ne zaman ana? Yarın ölümünün 40. günü. Bizse yiyip içiyor, yatıp uyuyor, keyfimize bakıyoruz. Tındığımız yok hiç. Düşüne girmiyor mu senin? Şikayet etmiyor mu sana da? Benim her gece giriyor düşüme, azarlıyor. Siyah mendili başına doladı. Uzaklara, dağın eteklerine doğru baktı. Petrokefalo köyü dağın dibinde, güneşin altında bembeyaz görünüyordu. Türk ağlarıyla doluydu köy. Hristiyan reaya da vardı. Todori güneşten yanmıştı. Sağlam yapılı, sağlam bacaklıydı. Kapkara dizleri vardı. Yanakları tüylenmişti seyrek. Yer yer kapkara, kıvırcık kıllar da bitmişti. Yüzünde, göğsü çoktan orman gibiydi. Babasının sürüleriyle, koçlarla beraber dağda yaşıyordu. İnsan yüzü görmek için ara sıra düze de indiği oluyordu. Geçen yıldan bu yana dağda çok canı sıkılır olmuştu. Pazarları düzenli olarak köye iniyor, kiliseye gidip kadınları seyrediyordu. Kanı kaynamaya başlamıştı. Babasının ölümünden bu yana da daha hiç çıkmamıştı. Kendisinden küçük kardeşi Konstantin'i bırakmıştı sürülerin başında. Kendisi babasının çizmelerini, meydan yeleğini giymiş, tütün torbasını, değneğini almış, büyük pırnalın oradan kendi köyleri Ayayani'ye, oradan da Petrokefalo köyüne mekik dokuyordu suratı asık, sessiz. ''Ben gidiyorum ana'' dedi. Değneğiyle yere dayanıp kalktı mezarın başından. ''Nereye evladım, Todorim?'' ''Petrokefalo'ya. Yarınki koliva için nar istememiş miydin? Getirmeye gidiyorum. Dedemlerin kilerinde tavanda asılı narlar var.'' Siyah kuşağında babasının bıçağının sapı görünüyordu. Daha kanı temizlenmemişti bıçağın. Babasının donmuş parmakları arkasından kendisi çekip almıştı. Onu büyük pırnalın altında ölü buldukları gün. Anası yıkayıp temizlemek istemiş ama oğlan buna engel olmuştu. Kapmıştı anasının elinden bıçağı. ''Kan suyla temizlenmez ana, kan kanla temizlenir.'' demiş, kanlı bıçağı öylece kuşağına sokmuştu. O günden beri de hiç onsuz gezmemişti. Geceleri yastığının altına koyup öyle yatardı.